Ayrım 22. Ölüme Eş. Bernhard Achner. Sayfa 274. 49. Bölüm. Sadece 5 kilometre. Kimse onları durdurmuyor. O bir cenaze arabası sadece. Her zamanki gibi kırmızı ışıkta duruyorlar. Alışılmışın dışında bir şey yok. Bir tabutta koli bandıyla sıkıca bağlanmış, savunmasız bir polis olduğunu kimse bilmiyor. Her şey olması gerektiği gibi. Arabayı Reza kullanıyor. Blum yolcu koltuğunda oturuyor. Tüm trafik kurallarına uyuyorlar. Çok hızlı gitmiyor, dikkat çekmiyorlar. Sessizce ve hiçbir şey belli etmeden geçiyorlar şehirden. Bir ceset taşıyorlar. Massimo Dollinger, Ute Dollinger'in kocası, çocukları yok, cinayet masası polisi. Sadece onlar biliyor bir saat içinde öleceğini. Reza ve Blum yan yanalar, konuşmak zorunda hissetmiyorlar. Massimo'nun bilincinin yerine geldiğini ve tabutu tekmelediğini duymazdan geliyorlar. Bunun hiç önemi yok. Yük bölmesinde inlemesi önemli değil. Ne kadar yüksek sesle bağırdığı, korkusunun ne kadar büyük olduğu önemli değil. Dunya'nınki daha büyüktü. Elena ve Yu'nunki de çok daha büyüktü, daha kapsamlıydı, daha derindi, daha uzundu. Sadece şehirde yol alırken arabada geçen süre kadar değildi. Reza motoru durduruna kadar 5 dakika. O 5 dakikada bir kez daha hatırlıyor Blum. Mark'ın kurcaladığı, Dunya'nın anlattığı her şeyi, o akıl almaz şeyleri. Gece yarısından hemen önce park yerindeler. Kimsecikler yok. Her zamanki gibi kapıya çok yakın park ediyorlar. Sıradan bir durum. Cesetlerin teslimatı mesai saatleri dışında da yapılabilir. Cenaze işleri şirketlerinin anahtarları var. Gelir, cesetleri indirir ve giderler. Ama bugün öyle değil. Cenaze arabası bugün park yerinde daha uzun kalacak. Kimsenin aklına böyle bir şey gelmeyecek. Gece gece kimse geçmeyecek oradan. Sakinler çünkü buranın yabancısı değiller. Reza yardımcı eleman olarak uzun süre burada çalıştı, bir şeyler öğrendi. Burayı iyi biliyor. Sadece ana girişte kameralar olduğunu, bütün gece yalnız olacaklarını biliyor. Bugün cuma, hafta sonu boş geçer. Kimse onları rahatsız etmez. Kimse onun debelenişini duymaz. İyi kalpli Massimo, henüz nerede olduğunu, onu nereye getirdiklerini bilmiyor, böğürüyor. Koli bandının altından iniltisi duyuluyor. Onu bir yük arabasına yükleyip bir koridordan geçiriyor ve ana bölüme götürüyorlar. Yavaş yavaş başına gelecekleri anlamaya başlıyor. Çaresizce doğrulmaya çalışıyor. Ardına dek açılıyor gözleri fırını görünce. Blum'un ağzından çıkanları duyunca son durak, pis herif. Innsbruck Krematoryumu. Sanayi bölgesinin hemen dışında müstakil bir bina. Burada ölü insanlar küle dönüşüyor. 2,5 saat yanıyorlar. Sonra onlardan geriye kalanlar fırından alınıyor. İmplantlar, platinler, kalp pilleri ve protezler bir mıknatısla ayıklanıyor ve atılıyor. Diğer her şey bir değirmene konuyor. Tamamen yanmamış kemik parçacıkları, 2 dakika boyunca bir kahve öğütme makinesinin gürültüsü, sonra geriye sadece incecik küller kalıyor. Yaklaşık 2 kilo, merhumun kilosuna ve boyuna göre değişiyor. Bir kül kavanozuna konan küller, temiz, pislik yok, kan yok, sadece bir düğmeye basılıyor ve fırının kapağı açılıyor. Sadece düğmeye basılıyor ve kapak kapanıyor. Reza her şeyin nasıl işlediğini biliyor. Birkaç dakika bilgisayarın başında oturuyor ve kayıtlara bir numara giriyor. Krematoryum son kullanıldığında girilen sayı aynı sayıyı yazıyor. Kimse bunu fark etmeyecek. 19.654. Bu numara 2 kez girilmiş. Hepsi bu. Reza sırıtıyor. Çünkü krematoryumun müdürünün pazartesi işbaşı yapacağını biliyor. Kahvesini içecek, keyifle gazetesini okuyacak ve sonra soğuk odadan sıradaki ilk cesedi getirecek. Bir sonraki numarayı sisteme girecek, tabutu kaldırma tezgahına yerleştirecek ve düğmeye basacak. Hiçbir şey onda şüphe uyandırmayacak. Çünkü Massimo Dollinger'den geriye hiçbir şey kalmamış olacak. Tabutu yük arabasından çekerek kaldırma tezgahına koyuyorlar. Blum onun çaresizliğini, öfkesini, korkusunu görüyor. Massimo kaçıp kurtulmak istiyor. Bir sağa bir sola atıyor vücudunu. Tabut yukarıya doğru kalkarken sallanıyor. Göğüs hizasında duruyor. Massimo kırmızı kafasını Bloom'a doğru çeviriyor ve ona bakıyor. Devasa gözleriyle bir canavar, savunmasız, paniğe kapılmış. Sadece kafasını hareket ettirebiliyor, başka bir şey gelmiyor elinden. 15 santimetre sola ve 15 santimetre sağa. Bloom'a saldıramayacak, üzerine atlayamayacak, yapamaz. Yapabileceği tek şey konuşmak, gerçeği söylemek, boyun eğmek, bağışlanmayı dilemek. Bloom ona iyice yaklaşıyor ve ona az sonra öleceğini fısıldıyor. 5 dakika sonra yanacaksın, bağırmaya devam edebilir ya da benimle konuşabilirsin. Karar senin. Sonra geri çekiliyor, öylece duruyor ve onun sakinleşmek için kendini nasıl zorladığını seyrediyor. Ne kadar hızlı değiştiğini. Massimo sakince yatıyor yerinde ve ağzındaki kolibandının çekilip alınmasını bekliyor. Massimo Bloom'un söylediğini yapmak zorunda olduğunu biliyor. O anda hiç hata yapmaması, Bloom'u kışkırtmaması gerektiğini. Gözleri fıldır fıldır Bloom'a bakmıyor, düşünüyor. Hummalı düşünceler geçiyor aklından. Bloom onu tanıyor. Canını kurtarmak için her şeyi yapar. Yaşamak için konuşacak. Bloom'un tek yapması gereken ilk sözü söylemek.
Neden Massimo?
Öyle üzgünüm ki Bloom.
Bunu duymak istemiyorum.
Keşke geçmişe dönüp her şeyi değiştirebilseydim.
Kes şunu.
Bana inanmak zorundasın. Mark benim dostumdu.
Son kez söylüyorum, bunları duymak istemiyorum.
Ne duymak istiyorsun öyleyse?
Neden Bodrum?
Onu verdi işte Bloom.
Onu verdi mi?
Tesadüftü.
Tesadüf?
Komşulardan bir ihbar geldi. O sırada birine nezaret etmek için Kitzbühel'deydim. Üniformalı meslektaşlarımın işini hafifletmek istedim ve oraya gittim.
Ne zaman?
4,5 yıl önce.
Tek başına gittin değil mi?
Gece yarısıydı. Zaten uyanıktım ve gidip bakmaya karar verdim.
Neye?
Komşular çığlıklar duymuşlardı.
Ve?
Zili çaldım, kapıyı tıklattım, sonra içeri atladım. Bodrum'un bir penceresi açık duruyordu.
Devam et.
Onlara tecavüz ediyorlardı. Dördü, maskeli adamlar ve inik pantolonlar. Yanlışlıkla pencereyi açık bırakmışlardı. Kız öyle yüksek sesle bağırıyordu ki sesi yoldan duyuluyordu.
Devam et, vakit daralıyor.
Hiç durmadan bağırıyordu ve ben ne yapacağımı bilemiyordum. Adamları etkisiz hale getirmek zorundaydım. Aşırı baskı altındaydım. Bu istisnai bir durumdu Bloom.
Ne yaptın?
Silahla kızın başına vurdum.
Neden?
Başka seçeneğim yoktu.
Ona yardım etmek yerine vurdun, öyle mi?
Sussun istedim. Durumu kontrol altına almak zorundaydım. O dört adamın bana saldırmalarından korktum. Maske takmışlardı. Korktum Bloom.
Silahım vardı.
Paniğe kapılmıştım.
Kimdi o? Dunya mı, Ilena mı?
Ilena.
Ona yardım etmedin.
Evet, etmedim. Neden?
Bilmiyorum.
Bloom onu dinliyor, söylediklerini nasıl açıklamaya çalıştığını, kendini nasıl haklı göstermeye çalıştığını dinliyor. Kalma, takviye çağırmama, adamlarla konuşma kararını. Yukarıdaki restoranda maskesiz masa başında. Ilena aşağıda bilinçsiz ve hırpalanmış halde yatarken. Massimo onu öylece bıraktı, kapıları ve pencereleri kilitledi ve dışarıdaki dünyaya geri döndü. Görmezden geldi ve onu yoldan çıkarmalarına izin verdi. O zevkü sefa diyarını gördü. Her şeyin serbest olduğu, hiç kimsenin ona yapması ya da yapmaması gerekenleri söylemediği gizli bir yer gördü. Tanrı'nın onları unuttuğunu, çocuksuz hayatlarının anlamsız olduğunu söyleyerek mızmızlanan yoktu. Artık reddedilmiyordu Massimo. Ute'den bahsediyor, ona dokunmasına izin vermediğinden, kendini suçlu hissettirdiğinden. İktidarsız erkek değil, çocuk yapamayacak kadar yetersiz. Ute bunları ona her gün söylüyor, susmak bilmiyordu. Ona aşağılıyor, ona her gün hayatı zehrediyordu Ute. Hayatında güzel olan hiçbir şey yoktu artık, tek sebebi buydu diyor. Massimo öylece yatıyor tabutunda, ağladı ağlayacak, nasıl da açılıp kapanıyor ağzı ve Bloom nasıl da seyrediyor onu. İyi bir dost, sempatik, yardımsever, candan, her zaman olduğu gibi. Sesinde telaş yok, neredeyse yumuşak ve gönül okşayıcı. Şu yaptıklarını biri duyacak olsa asla inanmaz gerçek olduğuna. O gün orada kaldığına, kendine rengarenk bir maske alıp oraya geri döndüğüne. Rahiple, aşçıyla birlik olduğuna,
Hepsini avucunun içine aldı. O ne istediyse yaptılar. Yeni oyun arkadaşlarının oyun kurallarına karşı çıkmadan kabul ettiler. Dörtgen beş oldular. Sadece bir pencereyi kapatmayı unuttukları için. Onun sadakatle bakan gözleri Bloom'a tutunmaya, ona tutunarak çıkmaya, kendilerini tabuttan kurtarmaya çalışıyorlar. Küçük, üzgün bakan gözler. Ona ait diğer her şey gibi iddiasız. Canavar bir an sakinleşiyor. O iyi adam bir an için geri dönüyor. Hatta kısacık bir an için onun haline üzülüyor Bloom. Bu duruma düşmesine sadece bir an için. Eski günlerin hatırası, sözlerinin arasında hatırlamak istediği henüz yıkılmamış dünyası. Ama o dünyadan geriye hiçbir şey kalmadı. Her şey yerde bir oldu, parçalandı, mahvoldu. O gözlerin ardında uykusu hafif vahşi bir hayvan var. Sağa sola atılıyor, toynaklarıyla kumları dövüyor. Bloom'un boynundan ısırmaya hazır duraksamadan. Çünkü artık hiçbir şeyin fayda etmeyeceğini seziyor. Çünkü ne söylediğinin aslında hiçbir önemi olmadığını Bloom'un yüzünden okuyor. İşinin bittiğini. Bloom'un ağzından çıkan her kelimeden anlıyor. Bloom gayet ciddi. Bloom onun ölmesini istiyor. Nasıl da bakıyor Massimo'ya. Öyle soğuk ki kurtuluş yok. Hiçbir şeyin faydası yok. Ve bu yüzden değişiyor rüzgarın yönü. An be an yaklaşıyor fırtına. Yavaş yavaş ortaya çıkıyor öfkesi. Yavaş yavaş uyanıyor Bloom'u anında öldürecek olan hayvan. Diğerlerine ne oldu Bloom?
Öldüler.
Bunu yaptığına hayatta inanmam.
Senin hatan tam olarak buydu.
Onları öldürdün öyle mi?
Onları gömdüm.
Hayır.
Evet yaptım.
Ve benden daha iyi olduğunu sanıyorsun öyle mi?
Evet.
Yanılıyorsun.
Sen onu neredeyse çocuğunu düşürene dek tekmeledin, dövdün, kan kaybından öldü. Sonra onu öylece bir yere attın.
Ve sen bir rahibin başını kestin.
Evet ve şimdi de seni yakacağım.
O kadar ileri gidemezsin.
Giderim.
Hayır.
Mark için.
Saçmalıyorsun Bloom.
Sen içlerinde en kötüsüydün.
Bunu sana o küçük arkadaşın anlattı değil mi?
Evet.
Çenesini tutabilseydi hala yaşıyor olurdu.
Onun bir hayatı yoktu zaten. Siz onun hayatını çoktan ellerinden almıştınız.
Sadece başını suyun altında tuttum. Çok kolay oldu. Bir ya da iki dakika sürdü. Sonra İn nehrinin derinliklerinde kayboldu. Tıpkı o oğlan gibi.
Kahrolası pislik.
Ne yazık ki küçük kulübümüzü kapatmak zorunda kaldık. Kocan ve o küçük kaltak kahramanla soyunmasalar ne olurdu sanki?
Kes artık.
Dünyayla çok iyi vakit geçirdim. O bizim kıymetlimizdi. Kaçarak aptallık etti. Aptal küçük fahişe.
Kes şunu.
Onu kızların odasında görünce çok şaşırdım. Seni becerdikten sonra o küçük aşüfte kolay lokma değildi.
Kes şunu dedim sana.
Gerçekten iyiydi inan bana. Eminim ki Mark da ondan etkilenmiştir.
Yeter.
Hayır daha bitmedi.
Bitti.
Tek kelime daha yok artık. Fırtına yok, rüzgar yok, dalgalar yok. Bloom düğmeye basıyor. Hiçbir şey duymak, hiçbir şey bilmek istemiyor artık. Massimo sonsuza dek yok olsun istiyor söyledikleri, yaptıkları. Bir düğmenin üzerindeki işaret parmağı sadece ve o nasıl da basıyor feryadı. Fırının kapağı açılıyor ve tabut içeri giriyor. Önce ayakları, Massimo böğürüyor. Bloom'a küfrediyor, lanet ediyor, bağırıyor. Ama kimse duyamaz onu. Kimse ona yardım edemez. Bloom ve Reza yan yana el ele duruyor ve seyrediyorlar. Kıpırdamıyorlar. Bunu durdurmak için hiçbir şey yapmıyorlar. O karardan dönmek için hiçbir şey. Sadece iç içe geçiyor parmakları. Sıkıca bağlanıyor birbirine. Bir santimetre bile hareket etmiyorlar. Her şey kolayca oluveriyor. Tabut, elleri ve tekrar kapanan fırın kapağı. Bağırıyor Massimo kısacık bir an boyunca ve sonrası sessizlik. Sadece o ikisi kalıveriyor gece yarısı. Her şeyin yoluna gireceğine, bittiğine alışmaya çalışıyorlar. 2 saat yanıyor. Fırının karşısında yerde yan yana oturuyor ve bekliyorlar. Reza ve Bloom konuşmuyorlar. Hala el eleler. Bloom sık sık ayağa kalkıp küçük pencereden bakıyor. Massimo'nun yok oluşunu seyrediyor. 750 derece ve daha kolay olacağı hissine kapılıyor. Oradan çıkıp geceye karışıyor ve minibüsle otobanda yol alıyorlar. Massimo'dan sadece küller kaldı geride.
bir naylon poşetin içinde. Bulun pis tuvalete atıyor onu ve sifonu çekiyor.
8 yıl önce.
Bulun.
Evet.
Sana bir şey sorabilir miyim?
Ne istersen.
Sonrasında bu konuyu bir daha asla açmayacağız.
Hangi konuyu?
Ben senin yanındayım biliyorsun her zaman ne olursa olsun. Ama şimdi bana gerçeği söylemelisin.
Beni korkutuyorsun Mark.
Her şey yolunda Bloom.
Öyle mi? Tuhaf konuşuyorsun. Neler oluyor?
Bir sebebin olup olmadığını bilmek istiyorum.
Anlamıyorum.
Bunu hak edip etmediklerini.
Neden söz ediyorsun sen?
Annenle babandan.
Ne olmuş onlara?
Boğularak öldüler ya, bunu hak ettiler mi?
Ne demek istiyorsun?
Sadece bana bunun şart olduğunu söylemeni istiyorum.
Bana ne söylemeye çalıştığını gerçekten anlamıyorum.
Lütfen söyle bana.
Tanrı aşkına neyi?
Bunu hak ettiklerini söyle bana. Daha fazlasını istemiyorum.
Lütfen kes şunu Mark.
Seni seviyorum Bloom, biliyorsun ama bunu bilmek zorundayım.
Neden?
Korkmak istemediğim için.
Benden mi?
Evet, senden ve eğer bana bir sebebin olduğunu söylersen bunu anlayabilirim. Seni anlarım. Senin bunu neden yaptığını. Lütfen Bloom.
Ne zamandır biliyorsun?
Başından beri biliyordum. Gözlerinden okunuyordu.
Sen polissin.
Ben senin kocanım ve tam olarak bu yüzden bunu bilmek zorundayım. Sana söz veriyorum, bir daha asla bundan söz etmeyeceğim. Sadece bir kez konuşalım. Neden?
Boğuldular.
Seninle birlikte olmak istiyorum Bloom. Ve bir gün senden çocuklarım olsun istiyorum.
Ve şu anda benim bir canavar olmadığımdan emin olmak istiyorsun.
Evet.
Yüzlerce sebebim vardı Mark. Ve evet, öyle olması gerekiyordu. Bunu hak ettiler.
Hak ettiler mi?
Ölü olmaları daha iyi. İnan bana.
O zaman sorun yok.
Yok mu?
Yok, Bloom.
Çekip gitmeyeceksin, öyle mi?
Hayır, gitmeyeceğim.
Yanımda kalacaksın, değil mi?
Evet.
Teşekkür.
Ursula Aigner, sen benim her şeyim, aşkım, mutluluğumsun. Sen olmasaydın hayatımda pek çok sayfa boş kalırdı. Mihail Weiss, adam akıllı kutlayalım demiştin. Ferdinand Treffner, bir dost, iyi bir dost. Bernhard Gailer, dünyadaki en güzel şey. Tatiana Kruse, işlerin nasıl yürüdüğünü bana sen anlattın. Verena Zankel, müthiş bir metin çalışması, sürükleyiciydi. Georg Simader, dünyanın en muhteşem yayın temsilcisi. Katerina Kirsten, müthiş bir metin çalışması, binlerce teşekkür. Regina Kammerer, başından itibaren kalben ve ruhen. Christina Pernloher Kügler, bana ölülerin dünyasının kapılarını açtın. Bestattung J. Neumeier, Innsbruck'un en iyileri. Tony Walder ve Tony Hörhager, kesinlikle en sevdiğim polisler. Katharina Altmaier Girardi, sayende Bloom'un bir teknesi var. Judith Gailer, gelmiş geçmiş en iyi nanni, Titi. Ludovico Einaudi, müzikler ona ait. Philip Poisel ve ona da. Bernard Aigner, kış 2013.
Kitabın sonu. 30 Aralık 2021. Sayfa 287.